أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Rabbinin fil ashabına nasıl yaptığını görmedin mi? Elem yec'al keydehum fi tadlil. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadın mı? Ve ersale aleyhim tayran ebabil. Onların üzerine ebabil olan kuşları gönderdi. O kuşlar ki termihim bi hicaretin min siccil. Siccilden olan taşlar atan. Ebabil olan kuşlar. Ebabil olan kuşlar ve termihim bi hicaretin min siccil. Siccilden olan taşlar atan kuşlar gönderdi. Ve böylelikle fece'alehum onları ke'asfin me'kul. Yenmiş olan bir ekin veyahut da yenmiş olan bir ağaç yaprağı gibi kıldı onları. Bu hale getirdi. Abiler, bu Fil suresi alimlerin ittifakıyla Mekki olan, hicretten önce inmiş olan bir suredir ve gördüğünüz gibi 5 ayetten oluşan bir suredir. Tekrardan birinci ayete dönelim inşallah. Ne buyuruyordu Rabbimiz? Elem tara keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Rabbinin fil ashabına nasıl yaptığını görmedin mi diyor. Şimdi abiler bakın, meşhur olan görüşe göre Resulullah aleyhissalatü vesselam ne zaman doğuyor? Bu olayın, yani fil hadisesinin, fil olayının yaşanmış olduğu senede doğuyor aleyhissalatü vesselam. Meşhur olan görüşe göre, tabi daha bu konuda başka görüşler de var ama meşhur olan görüşe göre Nebi aleyhissalatü vesselam fil senesinin vuku bulmuş olduğu senede doğuyor. Ve yine meşhur olan görüşe göre fil hadisesinin meydana gelmesinden kaç gün sonra aleyhissalatü vesselam doğuyor? 50 gün. Yani 3 aşağı 5 yukarı 50 gün diyelim. Bakın ne diyor Allah-u Teala? Elem tara, görmedin mi diyor. Burada şimdi muhatap alınan kim? Resulullah aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten doğmadan önce bu hadise gerçekleşmişti. Ama Allah-u Teala diyor ki görmedin mi diyor ey Muhammed. Aleyhissalatü vesselam görmedi ki. Niye Allah-u Teala görmedin mi diyor? İşte abiler bakın, burada diyoruz ki elem tara ifadesi, yani görmedin mi ifadesi Kur'an-ı Kerim'de bazen bildiğimiz bu görmek anlamına da gelmekle birlikte aynı zamanda ne anlamına gelir abiler? Bilmek anlamına da gelir. Mesela Allahu Teala Fecr suresinin 6. ayetinde ne buyuruyor? Estaizu billah. Elem tara keyfe feala rabbuke bi'ad. Rabbinin Ad kavmine nasıl yaptığını görmedin mi diyor. Burada görmedimden kasıt ne? Yani bilmedin mi bunu? Bilmedin mi? O zaman dolayısıyla abiler aynı şekilde burada da görmedin mi ifadesiyle kastedilen nedir? Yani bilmedin mi? Rabbinin fil ashabına nasıl yaptığını bilmedin mi demek istiyor Allahu Teala. Peki neden dolayı Allahu Teala yani burada elem tara diyor da yani elem te'lem demiyor? Değil mi? Yani görmedin mi diyor, bilmedin mi de diyebilirdi. Tamam, biz dedik ki yani görmedin mi ifadesi Kur'an-ı Kerim'de normal görmeye de kullanılıyor. Bilmek anlamına da geliyor. Tamam. Peki neden dolayı Allahu Teala böyle dedi ki? Yani Rabbimiz Celle Celaluhu dileseydi elem tara demezdi de elem te'alem, bilmedin mi diye ifadede kullanabilirdi. Neden dolayı biliyor musunuz Rabbimiz Celle Celaluhu elem tara, görmedin mi ifadesini kullanıyor? Çünkü bu olay, bu film vakası o kadar çok meşhur ki yani bütün Mekke ehli, yani bu olaya tanıklık etmemiş olan kimseler de dahil, bu olayı bizzat yaşamamış, görmemiş olan Mekkeli olan Araplar da dahil, bütün Mekke ehli bu olayı çok iyi biliyor. Yani çok meşhur bu olay aralarında. Hatta öyle ki bu olaya tanıklık etmemiş olan Araplar da dahil herhangi bir olayın, herhangi bir hadisenin tarihini belirleyeceği zaman bunu esas alırlarmış, bunu baz alırlarmış. Derlermiş ki işte şu olay fil senesi içerisinde vaki oldu. Veyahut da işte bu olay fil senesinden önce veyahut da işte fil vakasından sonra oldu diye bunu esas alarak tarih atarlarmış. Belli hadiselere, belli olaylara. Hani mesela biz de atıyoruz ya, ne diyoruz işte biz? İşte şu olay işte hicretin gerçekleşmiş olduğu senede olmuştur. Veya da hicretten önce veya da hicretten sonra olmuştur diye, değil mi? Bir meseleye tarih atacağımız zaman bunu kullanıyoruz. Aynı şekilde onların arasında o kadar bu meşhurdu ki, o kadar bilindikti ki Yani bu olayı müşahede etmemiş olan Mekke Arapları da dahil ne yapıyorlardı? Hadiseleri bununla tarihlettiriyorlardı. İşte bakın yani bu olay o kadar meşhur ki artık resmen sanki aleyhissalatü vesselam bu olayı böyle bizatihi ne yapmış? Gözüyle görmüş yani aleyhissalatü vesselam. Allah-u Teala bunu esas alarak elem tara ifadesini kullanıyor da elem te'alem bilmedin mi ifadesini kullanmıyor, görmedin mi diyor. Yani sanki o kadar meşhur ki aleyhissalatü vesselam bizzat onu sanki ne yapmış? Gözleriyle görmüş yani sanki bizzat. O kadar meşhur yani. O kadar kimsenin inkar edemeyeceği Allah-u Teala'nın kudretinin herkes tarafından bilindiği bir hakikat olduğu için sanki herkes tarafından böyle gözle görülmüş bir olay olduğunu ifade etmek için işte ey Muhammed sen her ne kadar da bunu görmesen de sanki sen bunu görmüş gibi bildiğin için elem tara işte ifadesini kullanıyor Allah-u Teala. Şimdi abiler ikinci ayete ve diğer ayetlerin tefsirine geçmeden önce tefsir kitaplarında kimi tefsir kitaplarının böyle kısa bir şekilde, kimi tefsir kitaplarının uzun bir şekilde bu konuyla alakalı bu fil hadisesini anlatan rivayetleri baz alarak anlattıkları bu fil hadisesinden inşallah biraz bahsedelim. Yani bu fil hadisesi nasıl gerçekleşti? Öncesi sonrası nasıldı? Bu Kabe yıkma girişimi yani neden dolayı böyle bir girişimde bulundu? Nasıl bu süreç gelişti? İnşallah bu tefsir kitaplarından toplamış olduğum bilgileri inşallah size aktarmak istiyorum. Tabii benim fil ashabıyla alakalı şimdi size aktaracağım bu malumatlar aslında yine her türlü şeyiyle anlatacağım bilgiler değildir. Yani aslında biraz detaya gireceğiz ama daha bunun aslında rivayetlerde çok daha fazla detayı aktarılıyor. Ama biz çok fazla ayrıntıya girmeden inşallah fil vakasının nasıl gerçekleştiğinden inşallah bahsedelim abiler. Abiler Ebrehe adında bir tane adam varmış. Bu adam Yemen melikiymiş. Yemen hükümdarıymış. Ama tabi aslında bu adam abiler Habeşistanlı. Aslında bu adam Habeşistanlı fakat aynı zamanda ne? Yemen'in meliki, Yemen'in hükümdarı. Dolayısıyla yani bunun bu Allah-u Teala'nın fil ashabı diye bahsettiği bu Ebrehe'nin ordusu da dolayısıyla Habeşistanlılar. Şöyle söyleyelim abiler, bu Yemen Habeşistan'ın boyundurluğu altındaydı abiler. Nasıl? Yani Habeşliler bu Uhdud vakasına, ashabı Uhdud olayı gerçekleşiyor ya, Buruz suresinde anlatılır ya, bu Uhdud vakası gerçekleştikten sonra bu Habeşliler abiler Yemen'e saldırıyorlar ve Yemen'e sahip oluyorlar. Bu şekilde Ebrehe ne oluyor? Yemen'in meliki oluyor, Yemen'in büyüğü oluyor. Ve şunu da söyleyeyim abiler, bu Ebrehe'ye Ebrehetül Eşrem denilir. Ebrehetül Eşrem. Eşrem niye denmiş Ebrehe'ye? Çünkü o Ebrehe'nin burnu ve dudağı yarık olduğu için böyle denmiş. Ebrehetül Eşrem. Burnu ve dudağı yarık olduğu için Ebrehetül Eşrem deniliyor. Yemen alındıktan sonra işte Habeşler tarafından Yemen'in başına bu adam geçiriliyor. Ve bu Hristiyanmış abiler. Bu Ebrehe Hristiyanmış ve ne düşünmüş? Demiş ki bu insanlar işte Kabe'ye gidiyorlar, hac ediyorlar. Kabe'yi hac yapmasınlar, Kabe'ye gitmesinler. Ben böyle büyük bir kilise bina edeyim. Gelsinler orada haclarını yapsınlar. Ta ki o hac için giden, o Mekke'ye giden hacılar o Kabe'yi ne yapmasınlar? İşte tavaf etmesinler, işte orada haclarını yapmasınlar diye böyle büyük bir, ama çok büyük gerçekten ve böyle süslü püslü bir kilise bina ediyor. Sana'a, Yemen'in Sana'a kentinde böyle bir büyük bir kilise bina ediyor. Ve insanları diyor ki işte burayı haccedin. Ta ki böyle Allah-u Teala'nın işte beytini, Kabe'yi haccetmelerinden insanları alıkoymak için. Yani tamamen böyle hasedinden, tamamen kıskançlığından dolayı bunu yapıyor. Araplar bunu işitiyor. Araplar bunu işitiyor ve buna gerçekten çok kızıyorlar. Ve Kinane oğullarından biri abiler, bu işte Kabe'nin yerine bu Ebrehe'nin yapmış olduğu bu kilisenin yanına geliyor ve affedersiniz oraya abdestini yapıyor. Yani o kiliseyi pisletiyor yani. Orayı böyle tahkir etmek için. Böyle oraya geliyor, orayı pisletiyor işte büyük abdestini, küçük abdestini. Böyle gece vakti tabii geliyor. Oranın böyle duvarlarını pisletiyor. Orayı böyle tahkir etmek için yani. Araplar için gerçekten Kabe çok değerli değil mi? Bunu duyunca Araplar gerçekten çok böyle kızıyorlar. Bakın bu şekilde bilinsin. Şöyle de aynı şekilde söyleniyor. Kureyş'ten bir grup ticaret amacıyla Habeşistan'a gidiyorlar. Ve daha sonra işte Habeşistan'da bir kilise varmış. O kilisenin yanına geliyorlar işte yemek yemek için böyle ateş falan tutuşturuyorlar ki böyle işte yemeklerini ısıtsınlar falan. Neyse yemeklerini yiyorlar. Sonra ateş yanar vaziyette orayı bırakıp çekip gidiyorlar. Yani yine yollarına devam ediyorlar. Ama orada o zaman böyle bir rüzgar falan geliyor. O rüzgar işte böyle ne yapıyor? Orayı tutuşturuyor ve bu şekilde o Habeşistan'daki o, zaten dedik ya bunlar Hristiyan zaten. O Habeşistan'daki o yapılı olan kiliseyi yakıyor ve o şekilde o kilise yerle bir oluyor. Ve buna Habeşistan Melih'i, Habeşistan hükümdarı gerçekten çok kızıyor. Ve onun böyle üst kademedeki olan kimseleri, bunlardan bir tanesi de işte Ebrehe. Onlar diyorlar ki sen üzülme diyorlar, biz Kabe'yi yıkarız. Bak bu Araplar geldiler ticaret maksadıyla, yemek pişirdiler falan. Belki tabii öyle bilmiyorlardı. İşte bunlar kasıtlı bir şekilde bunu yaptılar diye zannediyorlardı. Sen üzülme, biz Kabe'yi yıkacağız demişler ve bu şekilde işte Kabe'yi yıkma düşüncesi var oluyor işte bu Ebrehe'de. Sonra yine eski anlatmış olduğumuz, yani önceki anlatmış olduğumuz rivayete dönüyoruz. Bu olaydan dolayı abiler şimdi Yemen Melih gerçekten çok fazla kızıyor ve bunun için ordu hazırlıyor abiler. Yani çok böyle büyük muazzam bir ordu hazırlıyor ki böyle yolda onlara bir saldırı olursa kimse onlara engel olmasın diye. Ve yanlarında da çok büyük bir fil alıyorlar. Yanlarına çok büyük bir fil alıyorlar. Şöyle ki çünkü bunlar Habeşiler ya, Yemen'e gelmişler. Ebrehe asıl yani büyüğü olan Habeşistan kralına haber veriyor, işte bak Araplar işte böyle yaptı. Geldiler işte pisletti onlardan bir tanesi. Ben buna çok sinirlendim diye bunu haber ediyor. Habeşistan kralı da ona çok büyük bir fil gönderiyor. Çok büyük bir fil gönderiyor ve denildiğine göre, hatta alimlerden çoğu da zaten bu görüşte, birazdan söyleyeceğim. Bu fille birlikte başka filler de var ama en büyük fil özellikle yani bu Habeşistan kralının göndermiş olduğu bu fil. Peki abiler neden dolayı bu filler veyahut da bu özellikle bu fil getiriliyordu? Neden dolayı? Kabe'yi yıkmak için değil mi? Özellikle o büyük fille Kabe'yi yıkmak için getirilmişti bu filler. Yani işte o zincirin bir ucunu işte Kabe'nin temellerine şey takacaklar. Bir ucunu da filin boynuna asacaklar. Fil bu şekilde dürtülecek, yürütülecek. Bu şekilde tek bir anda ne yapılacak? Kabe yıkılacak. Bundan dolayı yani fillere getirilmişti. Özellikle o büyük fili almışlardı. Aynı şekilde şöyle de diyebiliriz. Yani şimdi bu fillerden atlar kaçarlar değil mi? Yani önümüze böyle bize müdahale etmek için gelen atlılar gelirlerse, filleri görünce hemen ne yapsınlar atlar? O fillerden böyle uzak dursunlar. Çünkü filleri görünce böyle yani kimse önünde duramıyor. Hayvanlar önünde duramıyor. Bundan dolayı yani bizim önümüze kimse çıkmasın, rahat bir şekilde o Kabe'nin bulunmuş olduğu yere gidelim. Rahat bir şekilde işimizi görüp orayı yıkıp ki tekrar geri dönelim diye bu filleri işte ne yapmışlardı? Getirmişlerdi. Abiler bakın şöyle bir şey de anlatılıyor rivayetlerde. Bu Arap Yarımadası'ndaki insanlar abiler biliyorsunuz Zilhicce'nin son, ilk 10 günde ne yapıyorlardı? Hac için Mekke'ye geliyorlardı. Ve bundan dolayı abiler Mekke ehli Araplar bundan çok ciddi anlamda böyle bir kar elde ediyorlardı. Çünkü geliyorlardı böyle farklı yerlerden Arap Yarımadası'ndaki insanlar, işte çadır kuruyorlardı, çadırı kiraya veriyorlardı değil mi? İşte ne yapıyorlardı? Su dağıtıyorlardı, bir şeyler satıyorlardı. Böyle iyi bir gelir elde ediyorlardı. Ebrehe de şöyle düşündü, yani iyisi ben de böyle bir tane Kabe'ye benzer böyle bir kilise bina edeyim. Oraya gelsin böyle hac yapacaklar. Bu şekilde ben de o Arapların iyi kar elde ettiği gibi ben de ne yaparım, kar elde ederim demiş ve binayı yapmış. Ama bir iki sene geçmiş, kimse gelmemiş tabii. Kimse gelmeyince ne diyor? Diyor ki o zaman ben bu Kabe'yi ne yapayım? Yıkayayım, çünkü bunun manevi bir değeri var. Ben ne kadar da böyle Kabe'ye benzer bir şey yapsam da insanlar buraya gelip hac yapmaz. Ben ne yapayım, en iyisi Kabe'yi yıkayayım. Bu şekilde o manevi değeri yerle bir edeyim. İnsanlar ne yapsın? Bu benim böyle süslü büslü böyle çok büyük muhteşem hale getirdiğim bu kiliseye gelsinler, burada haclarını yapsınlar diye. Bundan dolayı işte Kabe'yi yıkma girişiminde bulunuyor. Yani böyle bir rivayet de var aynı şekilde. Onu da anlatayım dedim. Sonra neyse Araplar işitiyorlar ki Ebrehe geliyor ordusuyla. Araplar tabii yani bunu gerçekten çok ciddiye alıyorlar. Yani diyorlar ki buna karşı biz şey yapmamız lazım yani. Buna karşı çıkmamız lazım. Kabe'mizi kesinlikle yıkamazlar diye. Sonra bir grup işte bu Ebrehe böyle yolda gelirken Mekke'ye doğru bir grup Ebrehe ile savaşmak için, Kabe'yi korumak için toplanmışlar. Ama Ebrehe tabii onları mağlup etmiş. Daha sonra bir grup daha toplanmış. Yine yolda ilerliyorlar Ebrehe. Bir grup daha toplanmış. Ve yine aynı şekilde ona karşı savaşmışlar bu grup. Onları da yine Ebrehe yenmiş. Daha sonra Ebrehe abiler geceleyin Mugammes denilen bir yere geliyor. Böyle Taif yolunda Mekke'ye böyle birkaç kilometre kala Mugammes denilen bir yere geliyor. Geceleyin bakın. Hani iki tane zaten böyle kendisine saldıran kişileri zaten yerle bir etti Ebrehe. Onları biçti tabiri caizse. Daha sonra Mugammes denilen yere geliyor işte gece vakti. Orada konaklıyor ve orada askerlerin abiler şunu söylüyor. Diyor ki işte Mekke ehlinde artık deve, koyun, inek ne varsa hepsini çalın, hepsini gasp edin, getirin şurada böyle güzel bir ziyafet çekelim. Yarın sabah olunca da sen ne yapacağız? O Kabe dedikleri, Allah'ın evi dedikleri yeri yıkacağız zaten. Böylelikle kurtulacağız bundan diye. Böyle etrafındaki ordu işte buna kışkırtıyor. Ve bu şekilde işte böyle etraftaki devedir, inektir, koyundur vesaire topluyorlar. Ve aynı zamanda Abdülmuttalib'in, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalib'in 200 tane devesini de gasp ediyorlar. 200 tane devesini de gasp ediyorlar. Neyse. Daha sonra Ebrehe abiler, bakın daha hala gece, yani daha sabah olmamış. Ebrehe Mekke'ye bir adam gönderiyor. Diyor ki git şu Mekke'ye, onların en büyüğüyle konuş. En büyüğüne de ki o Mekke'nin en büyüğü kimdi, o en büyüğü? Abdülmuttalib'ti. Resulullah Aleyhisselatü'nün dedesi Abdülmuttalib'ti. Git şu Mekke'nin en büyüğüyle konuş ve ona de ki bak biz sizinle savaşmaya gelmedik. Biz sizinle savaşmaya gelmedik ama eğer ki şu biz Kabe'yi yıkmak için geldik buraya ama Kabe'yi yıkmamıza eğer engel olursanız o zaman biz sizinle savaşırız. Ama yoksa bak yani önümüzden çekilin, biz sizinle savaşmayacağız. Sadece gireceğiz orada Kabe'yi yıkacağız sonra tekrar geri döneceğiz. Bak sizinle savaşmak istemiyoruz. Daha sonra işte Abdülmuttalib'e gidiyor işte bu kişi ve Ebrehe'nin bu dediğini söylüyor. Bak Ebrehe seninle savaşmak istemiyor falan diye. Abdülmuttalib de diyor ki vallahi diyor zaten biz onunla savaşmak istemeyiz diyor. Çünkü bizim buna gücümüz yetmez yani. Sizin ordunuz gerçekten fazla. Bizim halimizi görüyorsun. Perişan diyor. Ama diyor ki "Hâzâ beytullâhil haram ve beytu halîlihi İbrahim." Diyor ki bu Allahu Teala'nın haram olan evidir ve Allah'ın halili olan, Allah'ın dostu olan İbrahim'in evidir. Eğer Allah zaten burayı korursa, sizden men ederse ne âlâ. O onun zaten beyittir, onun haramıdır. Dilerse korur ama dilerse de Allah korumazsa da vallahi bizim yani size karşı çıkacak zaten bir gücümüz, bir takatimiz yok. Bakın görüyor musunuz yani? Abdülmuttalib şuna inanıyor yani bu beytin sahibi kimdir? Allah'tır. Bu beyt ki Allahu Teala'nın dostu olan İbrahim'in beytidir. Bakın buna itikatları var ama buna rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedesi biliyorsunuz müşrikti değil mi? Neyse daha sonra diyor ki gel benimle birlikte diyor seni Ebrehe'ye götüreyim diyor Abdülmuttalib'e. Daha sonra işte Ebrehe ile Ebrehe'nin yanına gidiyorlar Abdülmuttalib. Ve Ebrehe onu görünce böyle tabii çok böyle ona tazim ediyor. Hatta Ebrehe o geldiği zaman böyle işte tahtında oturuyormuş. Böyle özel yerinde oturuyormuş. O gelince böyle ona hürmeten şey yapıyor böyle yani yere oturuyor. O da yani halıya oturuyor. Öbürü de diğeri de halıya oturuyor. Böyle Abdülmuttalib'in böyle çok güzel böyle bir yüzü varmış. Yani böyle bakıldığında böyle çok hoş bir yüzü varmış. Güzel yüzü ama müşrik tabii. Hani yüzü böyle güzel olunca, nurlu olunca. Bak adamın yüzü nurlu, adamın yüzü ne kadar güzel. Nasıl müşrik diyorsun falan sen. Yani bunlar ölçü değildir. Adamın yüzü ne kadar güzel olursa olsun. Şirk ameli, küfür ameli varsa. Şartlar, maniler vesaire tahakkuk etmişse. Bu adam müşriktir yani. Yüzü işte çok parlıyor. Bak nasıl sen bu adama müşrik diyeceğim? Böyle bir şey yok. Yani Abdülmuttalib'in gerçekten böyle yüzü çok böyle güzelmiş. Neyse işte Ebrehe tahtından iniyor dediğimiz gibi. Böyle beraber halıya oturuyorlar. Ebrehe tercümanına diyor ki yani ona de ki diyor şu Abdülmuttalib diyor ki de ki diyor yani senin bir isteğin var mı? Bak ben yani sana söyledim zaten elçin vasıtasıyla ben burayı yıkmak istiyorum. Senin böyle bir isteğin var mı? Diye tercümanı ona dedirtiyor. Abdülmuttalib de diyor ki benim isteğim diyor. Melik diyor bana benden aldığı 200 tane deveyi versin tamam diyor. Sen benden aldığın 200 tane deveyi gasp ettin ya dedi ki Abdülmuttalib de 200 tane devesini gasp etmişti. O 200 tane deveyi bana ver tamam ben senden başka bir şey istemiyorum. Ebrehe de tercümanına diyor ki şu adama de diyor yani ben seni gördüğümde gerçekten böyle çok hoşuma gitmiştin. Ondan dolayı bak tahtımdan indin zaten halıya oturdum. Ama şimdi yani sen bu lafı edince gerçekten yani şimdi sana değer veresim kalmadı yani sen... Gitmişsin yani senin dinini simgeleyen, senin babalarının, atalarının dinini simgeleyen ben Kabe hakkında bir şey söyleyecek misin diyorum. Sen kalkmışsın diyorsun ki sen bana 200 tane devin ver de ne yaparsan yap diyorsun. Lan nasıl bir şey yani bu nasıl bir din diyor. Bakın Abdülmuttalib ona ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki inni ana rabbul ibli ben bu develerin sahibiyim diyor. Develerin sahibi olduğu için ben bu develeri istiyorum dedim. وَاِنَّ لِلْبَيْتِ رَبَّنْ سَيَمْنَعُهُ Bu beytin ise bir Rabbi var zaten. Bu beytin bir sahibi var. O beyti koruyacak diyor. Görüyor musunuz? Yani Abdülmuttalib o müşrik olan Abdülmuttalib'in inancı yani. Yani ben sen bana develerimi ver tamam zaten. O Kabe'yi zaten Allah koruyacak. Bak inancı tam görüyor musunuz? Yani Allah yardım edecek. Allah'ın buna gücü var. Allah her şeye kadir. Allah sizi helak etmeye kadir. Buna inanıyor. Ama buna rağmen müşrik abiler. Ondan sonra işte tabii Abdülmuttalib'e develerini veriyor gerçekten. 200 tane deve, hadi al çek git diyor. Ondan sonra Abdülmuttalib Kureyş'e gidiyor. Zaten Kureyş'in başı biliyorsunuz. Onlara diyor ki yani böyle dağların başlarına, dağların üzerlerine çıkın. İşte böyle vadilere, ovalara çıkın. Yoksa şimdi bak gelecekler bunlar sabah olduğu zaman. Size zarar verebilirler. Böyle ortalıkta dolaşmayın. Etrafa, kenara falan dağılın diyor işte. Daha sonra yani tamamen Mekke'yi, o Kabe'nin bulunduğu yeri onlara teslim ediyorlar yani açıkçası. Daha sonra tabii bunu söyledikten sonra Abdülmuttalib Kabe'ye geliyor ve Kabe'nin kapısının halkasına tutunuyor. Ve onunla birlikte böyle Kureyş'ten olan bazı kimseler kalkıyorlar ve Allah-u Teala'ya dua ediyorlar. Sadece bu kadar. Hiç böyle putlarını falan aradan tamamen çıkardılar. Çünkü bu beytin Rabbi Allah-u Teala. Tamamen putlarını aradan çıkartıp o müşrik olan Abdülmuttalib ve beraberinde Kureyş'ten birkaç kimse Ebrehe'ye karşı ve onun askerlerine karşı Allah'tan yardım istiyorlar. Onları bu iş yapmalarından engelle diye Allah-u Teala'ya dua ediyorlar. Daha sonra işte tekrar insanların bulunduğu yerlere, yani böyle ovalara, işte tepelere, dağların başlarına falan yine çıkıyorlar. Sabah oluyor. Bakın bu anlattıklarım hepsi ne zaman oluyordu? Gece oluyordu değil mi? Muhammes denilen bir yerde dinlenirken bu olaylar tahakkuk ediyor. Daha sonra sabah oluyor abiler. Ebrehe artık Mekke'ye girmek için hazırlanıyor. Filini de hazırlıyor. Daha sonra fil abiler, o büyük fil var ya, dedik ya yani alimlerin geneline göre başka birkaç tane daha fil vardı. O büyük fil abiler şimdi Mekke tarafına, Kabe'nin olduğu yere yönlendiriyorlar ama fil gitmiyor. Fil dizleri üzerine çöküyor. Kaldıramıyorlar fili. İnatlaşıyor. Ama Kabe'nin dışında böyle başka bir yere yönlendirildiği zaman ise yani oraya doğru gidiyor. Yemen'e doğru mesela yönlendirdikleri zaman Yemen'e doğru tamam kalkıyor gidiyor ama Kabe'ye doğru yönelttikleri zaman hiç yani filde tık yok. Fil inatlaşıyor. O fili böyle süren, o fili böyle yolda götüren, onu yönlendiren kişi böyle dürtüyor, kırbaçlıyor, vuruyor falan. Ne yapıyorsa ne yapıyor? Hiç böyle fil yerinden kıpırdamıyor. Neyse o anda onlar böyle uğraşırlarken fille işte Allah-u Teala'nın azabı o zaman geliyor işte. İşte Allah-u Teala'nın işte bu bahsettiği o fil ashabına Rabbinin ne yaptığını görmedin mi diye bahsettiği ve bundan sonra ayetlerde de ifade ettiği azabını Allah-u Teala işte gönderiyor ve Allah-u Teala onlara ordularından bir ordu olan kuşlar gönderiyor. Ve her bir kuşta da beraber 3 tane taş var. Bir gagasında taş var. Bir de 2 tane de 2 tane ayağında taş var. Dendiğine göre bu taşlardan herhangi birisi bir adamın kafasına düşmüyor ki muhakkak onun dübüründen çıkmış yani. O taşlardan bir tanesi hani kafasına düşüyor, onun dübüründen çıkıyor affedersiniz. Veyahut da o taştan herhangi bir şey işte sağına soluna artık nereye düşüyorsa diğer tarafından çıkıyor. O kadar böyle acayip yani delip geçen bir yani taş fırlatıyorlar onlara. Ve onlardan kime isabet ediyorsa onları helak ediyor. Ama şunu söyleyeyim yani onlardan herkese isabet etmiyor tabii bu taşlar. Yani orada bulunan bütün ordu yani bu taştan zarar görüyor. Bu taş onlara isabet ediyor değil. Yani onların geneline, onların muazzamına geneline taş isabet ediyor. Ama diğerlerine ise isabet etmiyor ve diğerleri de tabii kaçıyorlar. Yolda giderken yolda zaten döküle döküle gidiyorlar yani. Ama dendiğine göre bu Ebrehe de yine aynı şekilde bu direkt o taşla gebertilmiş olan, helak edilmiş olan kimselerden değil. O da aynı şekilde bu azınlık yani yolda oradan kaçan kimseler arasından birisi. O da aynı şekilde böyle yolda girerken tabii böyle gerçekten çok zor bir şekilde böyle acı çeke çeke gidiyor. Neyse sonra daha sonra işte yerine o beldesine o Sana'ya gidiyor ve rivayetlerde geçtiği üzere abiler kalbi dışarı çıkıyor biliyor musunuz? Göğsü yorulup kalbi dışarı çıkarak geberiyor gidiyor. Yine bazı rivayetlerde geçtiği üzere yolda gidiyor. Yolda ölüyor yani. Ama kimi rivayetlerde dediğim gibi Yemen'e gidiyor o Sana kentine. Ve göğsündeki o kalbi çıkıyor ve o şekilde geberip gidiyor işte. İşte bakın abiler bu şekilde Rabbimiz Celle Celaluhu onları helak ediyor abiler. Ve Kureyş de tabii yani onlar şimdi helak oldu falan kaçıştılar. Zaten çoğu zaten geberdi gitti. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Onların şimdi önce yanında böyle yiyecek, içecek, silah, mızrak falan değil mi? Bir sürü zaten yani bayağı bir malları var. Hemen ne yapıyorlar o mallara tabii konuyorlar hemen. Yani ganimet olarak gibi bir şey biliyorlar. Hemen ne yapıyorlar orada bayağı bir yani mal önlerinde elde etmiş oluyorlar. Hatta denildiğine göre Abdülmuttalib bayağı bir o gün böyle altın alıyor yani. Zaten 200 tane devesi kaçırılmış o kişi tarafından. Zaten 200 tane devesini zaten alıyor. Bir de bununla birlikte onlar helak olduktan sonra böyle bayağı bir miktar, böyle dolu bir miktar altına da sahip oluyor. Yani rivayetlerde geçtiği üzere. Şimdi abiler bakın burada fil ashabı diyor değil mi? Rabbinin fil ashabına ne yaptığını gördü mü diyor. Şimdi fil ashabı derken yani burada fil diyor. Sanki böyle bir tane fil varmış gibi değil mi? Ama dediğimiz gibi abiler alimlerin geneli diyorlar ki burada filden kastedilen tek bir fil değildir. Nedir? Fillerdir. Ama niye Allah-u Teala burada fil yani filler ashabı demiyor da fil ashabı diye tekil bir ifade kullanıyor? Çünkü o filler arasında en büyük fil oydu. Onunla yıkacaklardı yani Kabe'yi. Bundan dolayı işte Allah-u Teala burada fil demiştir. Yoksa onun filin dışında başka daha filler de vardı ama kim alemler diyorlar ki yani burada sadece bir tane fil getirmişlerdi. Başka fil yoktu diyen alemler de var tabii. Daha sonra ne buyuruyor Rabbimiz? İkinci ayete geçelim inşallah. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Allah onların tuzaklarını boşa çıkartmadı mı diyor. Şimdi onların bu yaptığı tuzak mıydı abiler? Tuzak mıydı? Şimdi tuzak ne demek? Tuzağın kim tarifini yapacak? Tuzak başkasına gizli bir şekilde değil mi? Bak başkasına gizli bir şekilde zarar vermeyi irade etmeye denilir. E bunlar şimdi gizli bir şekilde mi zarar vermeyi irade etmişlerdi? Yok. Açık böyle ordusunu koskoca muazzam bir ordu toparlamıştı. Fillerle geliyorlar değil mi? Açık açık bunu yapmışlardı. Ama bakın buna rağmen Allah-u Teala ne diyor bu onların bu yaptığını? Tuzak diyor. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Allah onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı diyor Allah-u Teala. Nasıl cevap vereceğiz? İlim ehli demiş ki onların demiş Mekke ehline o Kabe'nin bakıcılarına olan o hasetleri, o içlerinde besledikleri o haset, o düşmanlık, o kin var ya açığa çıkarttıkları, açığa vurdukları o düşmanlıklarından daha fazlaydı. Hani Allah-u Teala hatırlayın Yahudiler hakkında buyuruyor ya Ali İmran suresinin 118. ayetinde. Hani estaizu billah kad bedetil bagdâ'u min efvâhim ve mâ tukfî sudurum ekber. İşte onların ağızlarından çıkan buz çıktı yani böyle buz ifadeli şeyler çıktı ağızlarından. Ama onların sadırlarında gizlediği şey daha büyüktür diyor. Hani onların böyle buzunu, adavetini izhar ettiğini, ağızlarını izhar ettiğini Allah-u Teala belirtiyor. Ama onların sadırlarına gizledikleri daha büyüktür diyor. İşte aslında onların bu içlerinde gizledikleri bu kin, bu nefret, bu işte kıskançlık onların izhar ettiği düşmanlıktan daha fazla olduğu için diyor alimler. Biliyorsunuz el hukmu lil ekser, el hukmu lil aglem. Hüküm neye göredir? Çoğa göredir. Hüküm neye göredir? Genele göredir. Kaidesince işte Allah da burada genele esas alarak Allah onların tuzaklarını boşa çıkartmadı mı diyor. Tuzaklarını ifadesini kullanıyor yani Rabbimiz. وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِلْ Üçüncü ayete geçiyoruz. Ebabil olan kuşlar gönderdi diyor Allah-u Teala onlara. Ebabil olan kuşlar gönderdi. Ebabil olan diyor. Ne demek ebabil? Çeşitli böyle farklı görüşler ileri sürülmüş. Kimileri demiş ki burada ebabilden kasıt birbirlerini takip eden kuşlar yani. Şimdi böyle tasavvur edin yani böyle bir şeyi aklınızda iyi yerleştirmek istiyorsanız abiler onu böyle tasavvur ederek dinleyin. Yani birbirlerini takip eden böyle kuşlar Allah-u Teala onlara gönderdi. Kimileri de diyorlar ki yani burada ebabilden kasıt çok birbirlerini takip eden. Kimileri de diyor ki çok olan kuşlar gönderdi. Kimileri de diyor ki burada yani bir oradan bir buradan her bir taraftan gelen böyle fırka fırka grup grup olan kuşlar gönderdi. Anlamı da verenler var. Yine aynı şekilde kimileri böyle topluluk ardında topluluk olarak anlamına geliyor demişler. Yani bir topluluk geliyor hemen ondan sonra başka bir topluluk geliyor ondan sonra başka bir topluluk geliyor. Ebabil bu anlamı ifade eden bir kelimedir de demişler. Kimileri de demişler ki yani burada ebabilden kasıt renkleri farklı farklı. Renkleri böyle çeşit çeşit farklı farklı böyle kuşlar onlara geldi diye böyle açıklamış olanlar da var yani. Ama bunların hepsini abiler ne yapabiliriz aslında? Cem etmemiz mümkün yani böyle birbirlerini takip eden ondan sonra böyle çok bol olan her bir yandan böyle gelen ve böyle toplu yani bir topluluk geliyor ondan sonra başka bir topluluk geliyor ve böyle renkleri böyle farklı farklı olan kuşlar diye böyle bu kabilleri aynı şekilde toplamamızda bir inşallah sakınca yoktur diye zannediyoruz yani. Abiler bakın Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bu kuşlar nasıl kuşlarmış biliyor musunuz? Kırlangıca benzeyen kuşlarmış böyle Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir. Rivayet kırlangıca benzeyen böyle kuşlarmış. Kırlangıcın değil mi? Büyüklüğü ne kadar ki yani? Serçeden biraz büyük olan bir hayvan. Kırlangıca benzeyen bir hayvanlar demiş. Ama kimileri de diyor ki yarasaya benzeyen böyle kuşlardı. Bu kuşların tabii sıfat hakkında daha böyle başka başka söylentiler de var ama ben iki tanesini aktarayım dedim. Kırlangıca benzeyen böyle kuşlardı. Kimileri de yarasaya benzeyen kuşlardı demişler. Hani şunu demek istiyorum bakın. Birazdan da zaten söyleyeceğim inşallah tekrar. Bunlar bu kuşların atmış olduğu bu taşlar böyle mercimekten büyük Nuhut'tan küçük olan taşlar, bakın. Mercimek'ten büyük, Nuhut'tan küçük olan taşlar olduğu söyleniyor müfessirler tarafından. Ve kuşların yani hacmine kadar, değil mi? Gram kırlangıç kadar, yarasa kadar kuşlar yani. Ama onlar peki filleri var, güçleri var, değil mi? İşte Allah-u Teala'nın kudretini gör yani. Allah-u Teala en böyle zayıf ordularından bir ordu olan kuşları gönderiyor, değil mi? Gramlık olan kuşlar o tonluk olan o filleri helak ediyor. O birçok böyle malzemeye sahip olan o kadar o büyük, bu muazzam orduyu bir anda, birkaç dakika içerisinde onları mahvu perişan ediyor yani. İşte Allah-u Teala'nın azametini gösteren açık bir sure yani. Gerçekten bu sure üzerine çok düşünmek, bu sure sürekli, özellikle şu günümüzde Müslümanların musallat kaldığı şu günümüzde ümitsizliğe düşmemek için Allah'ın davasını güzel bir şekilde, böyle heyecanlı bir şekilde, gerçekten istekli bir şekilde hizmet edebilmek için bu sureyi daima namazlarımızı okurken böyle düşünmemiz, tefekkür etmemiz lazım. Ve kafirler böyle Müslümanlara karşı saldırdıklarını, Müslümanlara eziyet ettiklerini gördüğümüz zaman bu sureyi böyle düşünerek, tefekkür ederek teselli bulmamız lazım. Gün gelecek Allah bunları helak ettiği gibi onları da helak edecek biiznillah. Bunu sürekli bunu düşünerek kendimize teselli etmemiz lazım yani. Sonra ne buyuruyor Rabbimiz? Ebabil olan kuşlar gönderdi. Ve ersele aleyhim tayran ebabil tarmihim bi hicaratin min siccil. Siccilden olan taşlar onlara atan, onlara siccilden olan taşlar atan kuşlar gönderdi. Ebabil olan birinci sıfatları o kuşların, ikinci sıfatlarını siccilden olan taşlar atan. Siccil ne demek abiler? Siccil pişirilerek taşlanmış olan, taşlaşmış olan sert kuvvetli taş anlamına geliyor. Pişirilerek taşlaşmış olan sert kuvvetli taşmış. Ve dediğimiz gibi yani bu taş denildiğine göre böyle mercimekten büyük, nohuttan küçük taşmış yani. Bunları ne yapıyorlar işte? Kuşlar bir gagasıyla, bir kuş düşünün, bir gagasıyla bir de iki tane de böyle ayağıyla ne yapıyorlar? Bir kuş böyle üç tane taş taşıyacak şekilde ne yapıyor? Bunları taşıyor. Ve abiler bakın, denildiğine göre bu taşların üzerinde abiler, o taş artık hangi ordudaki hangi adama isabet edecekse o adamın ismi yazılıymış. Denildiğine göre. Subhanallah. Yani Allah-u Teala'nın böyle bir kudretini de yani gösteren bir şey yani. Eğer bu sayı ise Allah alem yani, sonuçta orada onlar helak oldu. Orada insanlar gittiler, gördüler değil mi? Taşlara baktılar. Yani bu rivayetlerde geçiyor yani. Allah alem belki yani onlardan aktarılan böyle bir söz olabilir. Yani o her bir taşın üstünde artık kime isabet edecekse Allah-u Teala o kişinin ismini yazmış. Ona göre kuşlar ne yapıyorlar? Onlara isabet ettiriyorlar. Subhanallah. Acayip. O taşlar isabet ettiği zaman da gerçekten bir yerden girdiği zaman diğer yerden, diğer taraftan çıkıyor. Hem de yani küçücük en zayıf mahlukatıyla Allah-u Teala bunu yapıyor yani. Son ayet abiler, Rabbimiz ne buyuruyor? Fece'alehum ke'asfin me'kul. Allah-u Teala onları işte bu şekilde ne yaptı? Fece'alehum, onları ke'asfin me'kul, yenmiş olan bir ekin veyahut da yenmiş olan bir ağaç yaprağı hali gibi kıldı diyor. Yani hayvanların yemiş olduğu bir ekin ve ayaklarıyla sonra yani bir kısmını yemedikleri, bir kısmını yiyip de bir kısmını yemedikleri bir ekin düşünün veyahut da bir ağaç yaprağı düşünün. Yere düşmüş, bir kısmını yemiş ve daha sonra bir de hayvan o ayağıyla bir de ona basıyor. Onun hali nasıl olur? Bir de bununla birlikte, hayvan zaten onu yiyor, çok kötü bir hale getiriyor. Yani normalde o yaprak güzel bir yaprak, güzel bir halde veyahut da o ekin güzel bir halde. Hayvan onu yiyor bir kısmını, sonra bir de ayağıyla basıyor ve bir de düşünün o ne oluyor? Bir rüzgar geliyor, şiddetli bir rüzgar geliyor değil mi? Sağa savruluyor, sola savruluyor, perperişan hale geliyor. O yaprak normalde çok böyle güzel bir yaprak ve de o ekin güzel bir ekin. Ama bakın bu hale geliyor. Yani aynen diyor, biz de aynen buna benzer bir hale getirdik. Leş yaptık onları diyor. Başka bir tabirle, kısa bir tabirle. Allah bu hale getirdik diyor onları işte diyor. İşte bakın Rabbimiz Celle Celaluhu neyi bildiriyor abiler? Yani Kureyş'e Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten bir peygamber olduğunu aslında bu sureyi indirmek suretiyle bildiriyor. Neden dolayı abiler? Çünkü bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğimiz gibi meşhur olan görüşe göre doğumu ne zaman? Bu fil vakasının olduğu sene olduğu için Allah-u Teala işte bu sureyi indirerek hatırlatıyor. Diyor ki bak, hatırlayın, bu peygamberin doğmuş olduğu senede 50 gün önce, 5 aşağı 3 yukarı böyle bir vaka meydana gelmişti. Hatırlayın. İşte bak, bu vaka aslında bir peygamberin, Allah-u Teala'nın büyük bir müjdesinin, geleceğinin habercisidir. Allah-u Teala bunu Kureyş'e hatırlatıyor. Bunlara ne denilir abiler biliyor musunuz? Yani daha peygambere peygamberlik verilmeden önce bazı olaylar vuku bulur. Bu olaylara ne denilir? İrhasat. İrhasat denilir. İrhasat ne demek? Yani bir peygambere peygamberlik verilmeden önce var olan o olağanüstü, o harikulade olan olaylara denilir abiler. İrhasat. İşte bakın bu da irhasattandır. Allah Teala burada ne yapıyor işte Kureyş'e? Yani tembih ediyor. Yani bak bu fil vakasının, bu büyük olan bu fil vakasının, harikulade olan bu vakanın gerçekleştiği senede bak bu Resul doğdu. O zaman bu da delildir ki bu Resul nedir? Bir peygamberdir. Tabi olunmasa gerekir değil mi? İrhasattan bir tanesi. Başka bir irhasat örneği ne verebiliriz bizim aleyhissalatü vesselamın? Yani başka peygamberler için de bu irhasat söz konusudur. Mesela Evs ve Hazreç kabilesi değil mi? Cahiliye dönemindeyken neydiler bunlar? Birbirlerine düşmanlardı değil mi? Birbirlerini öldürüyorlardı, mallarını gasp ediyorlardı ama aleyhissalatü vesselam geldi onlara İslam anlattı. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا diyor Allah-u Teala Alimran suresinde. Böylelikle ne yaptınız? O iman nimetiyle kardeşler oluverdiniz diyor. Allah kalplerinizin arasını birleştirdi diyor bakın. Hani bu onların böyle birbirlerine girmesi de aynı şekilde nedir? İrhasattan sayılır abiler. Yine aynı şekilde bu sure ikinci olarak da neyi bildiriyor? Yani birinci olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten peygamberliğini gösteren bir delil. İkinci delil abiler nedir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin ve kıyamet gününe kadar onlara tabi olacak müminlerin bu sureyle teselli olabileceğini Allah-u Teala bu surede bize gösteriyor. Yani sizler üzülmeyin ey peygamber, ey ashablı, ey ashabı, onun ashabı ve ey ondan sonra gelecek olan, kıyamete kadar onlara tabi olacak olan insanlar. Üzülmeyin, zaman gelecek, nasıl ki bunlar helak olduysa Allah-u Teala da sizin düşmanlarınızı ne yapacak? Helak edecek. Allah sadece yani bunları mı helak etmiştir? Allah-u Teala da nice kimseleri helak etmiş değil mi? Ad kavmini, Semud kavmini, Nuh kavmini helak etmiş. Allah-u Teala Lut kavmini helak ettiğini söyledi değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Lut kavmi nasıl helak oldu? Yerin dibine geçirildiler abiler. Yani düşünün nasıl yerin dibine geçirilmek biliyor musunuz? Yani yerin üstü altına geçiriliyor. Allahu Ekber. Allah'ımız o kadar çok kadir ki her şey. Yani düşün Allah-u Teala bak Lut kavmini nasıl helak ediyor? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Yeryüzünü düşünün. Üstünde insanlar yaşıyor değil mi? Allah-u Teala o yeryüzünü yukarıya kaldırıyor şöyle insanlarla birlikte ve sonra o yeryüzünü ters çeviriyor. Dolayısıyla o yukarıda olan insanlar nereye geliyor? Alta geliyor değil mi? Güm o yere bir de bir yere indiriyor. Mezarlık yapıyor orayı. Yerin dibine geçirilmek bu şekilde işte. Subhanallah. Allah bunu yaptı. Nemrud'a nasıl Allah-u Teala Nemrud'u nasıl helak etti o koskoca Nemrud'u? Bir sinekle ya bir sinekle. O sinek böyle burnuna girdi işte böyle beynine girdi. Aa işte çıkardım falan askerleri böyle kafasına vura vura kendi askerleri onları öldürdü yani. Allah'ımız her şeye kadir yani ne Allah'a ne zor ki yani. O yüzden abiler ama Allah-u Teala belli hikmetlerden belli bildiği şeylerden dolayı ki o şeylere girmeyeceğiz. Allah-u Teala bir müddet müminleri böyle yani zalimler tarafından böyle zulme uğramış halde bırakıyor. Allah-u Teala yani müminlere kafirlere karşı yardımını göstermiyor. Böyle kafirlere veriyor da veriyor. Kafirler zulümlerini yapıyor. Ama Allah'ın belli bir bildiği bir şey var. Belli bir hikmet ama zamanı gelince aynı şekilde bunlar da gidecekler Allah'ın izniyle. Ve şu anki zamanımız içinde düşünecek olursak aleyhisselatü vesselam hadiste buyuruyor yani. Sonra bir hilafet meydana gelecek ki alâ minhâcin nübüvve. Nübüvvet menhec üzerine, peygamberlik menhec üzerine bir hilafet gelecek diyor. Ve tekrar bütün yeryüzü Allah'ın izniyle İslam kanunlarıyla, Allah'ın kanunlarıyla hükmedecek. Ve bu kafirler Müslümanların boyundurluğu altına girecekler. Bu olacak yani. Buna böyle hayal gibi bakmaya gerek yok. Ya nasıl olacak ya falan değil mi? Yani gerçekten böyle yani insanlar bu hadisleri okuduğu zaman böyle Müslümanlar muzaffer olacaklar, Yahudileri yenecekler vesaire değil mi? Yani insanlar yani Müslümanlar tam bu hadisleri okuyorlar böyle dinliyorlar. Ama böyle sanki işlerinde böyle bir şey var yani. Yani nasıl olacak ya şu anda görüyorsan Müslümanlar darmadağınık hiçbir güçleri yok. Adamların gücüne baksana yani istihbaratları, süper silahları falan teknoloji süper yani adamlar her günde geliştiriyorlar silahlarını değil mi? Yani düşünün bakın yani bundan 5-6 sene önce kim düşünürdü böyle işte Arap Baharı denilen bir kalkınma olacak. Sonra işte Suriye'de çok ciddi bir işte savaş başlayacak cihat hareketi ve Müslümanları belli yerlere alacaklar. Belli yerlerde Allah'ın kanlarını tatbik edecekler değil mi? Bu 6 sene önce hiç aklınıza geliyor muydu? Yani Suriye'de normal yaşam devam ediyordu değil mi? Kimin aklına gelirdi ama Allah bir şeyleri sebep kılıyor. Böyle olaylar vaki oluyor. Allah yine belli şeylere sebep kılacak. Mehdi gelecek. İsa Aleyhisselam da inecek. Deccal da gelecek. Yecüc Mevcut çıkacak. Ondan sonra Yahudilerle savaşılacak. Ve Yahudiler hatta dediğim işte o taş veyahut da o ağaç, gel işte arkamda Yahudi var, gel onu öldür diyecek. Bunların hepsi olacak yani. İşte Allahu Teala bunları helak etmişse Müslümanlara da yardım edecektir. Kesinlikle o onların o onlara o gücü veren, o Amerika'ya, o Rusya'ya vesaire, o süper devlet dediği kim, yani devletlere, o insanların, bu süper devlet dediği kimselere o gücü veren kim? Allah değil mi? Onlar Allah'ın yarattığı kimseler değil mi? Onlar Allah'ın izniyle bunları yapıyorlar. Allah izin vermezse bunların hiçbir tanesi olmaz. Ama dediğimiz gibi Allah'ın belli başlı bildiği hikmetlerden ötürü ne yapıyor işte Rabbimiz Celle Celaluhu? Onlara müsaade ediyor yani. Ve aynı zamanda bu sure bize neyi de bildiriyor Rabbiler? Yani ikinci olarak o zaman ne bildiriyormuş? Allahu Teala Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a, ashabına ve kıyamet gününe kadar onlara takip edecek olan müminleri ne yapıyor? Teselli ediyor, kalplerine su serpiyor yani. Merak etmeyin, Allah bunlara ne yapar? Allah Kabe'sini korumuşsa dinini de korur, Resulünü de korur ve o dinine ve Resulüne intisam eden müminleri de korur yani. Üçüncüsü de nedir? Allahu Teala burada açıkça nedir? Her şeye kadir olduğunu gösteriyor, değil mi? Dediğimiz gibi ufacık ordularıyla, kuşlarla, ufacık taşlarla onları helak ediyor Allahu Teala. Burada Allah'ın açık bir büyüklüğünü görüyoruz. Ve bakın abiler, burada şunu da söyleyeyim. Bu surede Allahu Teala Kureyş'e bir nimetini hatırlatıyor. Hatırlayın, Kureyş suresinde Allahu Teala Kureyş'e ne nimetini hatırlatıyordu? Kış ve yaz yolculuğunu Allahu Teala onlara kolaylaştırır demiştik, değil mi? Öbür dersimizde Kureyş suresinin tefsirini yapmıştık. Allahu Teala ne diyordu? Allah Kureyş'e kış ve yaz yolculuğunu kolaylaştırdığı için o zaman Kureyş ne yapsın? Allah'ın bu nimetine karşılık Allah'a ibadet etsinler. Bak, Kureyş'e verilen bir nimet. Bu Allah'ın nasıl bir nimeti? Bir menfaat nimeti, değil mi? Menfaat getirme nimeti. Bakın burada da hangi, yine Kureyş'e verdiği nimetten bahsediyor, değil mi? Ama bu nasıl nimet? Zararı def etme nimet. Yani Kureyş suresindeki nimet hangi nimet? Menfaat, yani menfaat celbetme, menfaat getirme nimeti. Yaz ve kış yolculuğunu onlar için kolaylaştırdı. Bak, Kureyş'e nimeti. Bu ne nimeti? Zararı, madarrayı ne yapmak? Mefsedeti def etme nimeti. Bak, size iki nimet verdim. O halde ne yapmanız lazım? Bu iki nimetin Allah'tan geldiğini çok iyi biliyorsunuz. O halde ona ibadet edin. Bu nimetleri vermeyen putları siz niye ibadet ediyorsunuz diye Allah-u Teala taaccüp ediyor. Ama bakın şunu söyleyelim. Son olarak şunu söyleyeyim. İnşallah bitiriyorum dersini. Allah-u Teala bakın burada Kabe'yi koruyor, değil mi? Kabe'yi yıkmalarına izin vermiyor. Ama abiler, kıyametin kopmasına yakın bir zaman Kabe yıkılacak. Biz bunu hadis, sayı hadislerden öğreniyoruz. Habeşlilerden bir adam, böyle bacakları ince olan bir adam gelecek. Allahu Teala onu Kabe'ye musallat edecek ve Kabe'yi böyle taş taş yıkacak Kabe'yi. Öyle Kabe yerle bir olacak. Ve bundan sonra da Kabe bir daha abiler, yıkıldıktan sonra bir daha tamir edilmeyecek. Kıyamet kopana kadar. Bu ne zaman olacak? Kabe'nin değeri, o Kabe'nin bakıcıları, o Kabe'nin ehli tarafından değeri bilinmediği zaman Allahu Teala işte böyle bir Habeşistanlı birisini musallat edecek. Bacakları böyle ince olan birisi. Sayı hadiste geçiyor bu. Kıyametin büyük alametlerinden birisi olarak bu tahakkuk edecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.